Ayrım 24.
Yüzbaşı Demir bir ara Suat'ın dayısı o kapı gibi ihtiyarla tartışmalarını hatırladı. Salkım saçak bıyıkları, kırçıl kaşları bembeyaz ayakta, daha tanıştırıldıkları dakika ona nasıl da çıkışmıştı Miral Ayferit. Yüzbaşı, yüzbaşı söylesene sen, bu orduda timsali cesaret bir zabit artık kalmadı mı? Hanım evladı bir başvekilin memleketi uçuruma sürüklemesine, haysiyetimizi ayaklar altına almasına nasıl bilgâne kalabiliyorsunuz anlamıyorum. Yüzbaşı Demir bir cigara yakıp için için gülümseyerek, al sana bir değil timsali cesaret bir sürü zabit albayım diyor. Memleketin uçuruma sürüklenmesini önlemeye bakalım yetecek mi? Peki bu kuşku niye? Niye kalkıştıkları işin sonucuna bir türlü yeterince güven duyamıyor? O zaman duyuyor muydu ki? Emirgan'a yemeğe gittikleri pazar günü tartışırlarken Miralay Ferit Bey'e Ümit'ten daha önce dinlemiş olduklarını tekrarladığını düşünüyor. Vallahi albayım, önce Menderes'in şahıs tahakkümünü önlemek lazım. Şahıs tahakkümü değişim lafın gelişi, yarım buçuk liberalliğine, azlı kalabalık komünizm düşmanlığına bakıp ona demokrat diyorlar ya, aslında yaptığı faşizm, hem Osmanlı faşizmi. Bu önlendi mi önlendi. Devrim tarih içindeki hakiki yerine oturtulacak, en ileri sonuçlarına kadar geliştirilecek. Ama nasıl, kimlerle? Çözülmesi gereken de bu. İçindeki kuşku buna hala geçerli bir çözüm bulamamaktan mı doğuyor, adı konmamış bir başarısızlık korkusu mu? Telefon, kim olabilir? Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü'ymüş. Ne? Başvekil Eskişehir'den Örfi İdari Kumandanı'nı mı arıyor? Fahri Paşa burada yok ki. Bir dakika efendim, selahiyetli bir arkadaş bulalım. Yüzbaşı Demir, Binbaşı Mehmet Özgüneş'e bir koşu durumu söyledi. O gazeteci Ümit Ersoy'un bir süre sonra birlikte yayınladığı İhtilalin Karıncaları adlı yazı dizisinde olayı şöyle anlatacaktır. 27 Mayıs gecesi ben İstanbul Örfi İdari Kumandanlığı Harekat Başkan Muaviniydim. Binbaşı Kenan Ersoy ile bütün gece harekat ve istihbarat odasında çalıştık. Saat 1'i 10 geçe İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Fahri Paşa'yı aradıklarını Yüzbaşı Demir Çukurcalı bana haber verdi. Arayan zat şunları söyledi. Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ben nöbetçi müdürü. Başvekil beyefendi Eskişehir'den vali ve emniyet müdürünü aradılar, bulamadılar. Bunun üzerine Fahri Paşa'yı aradılar, onu da bulamadılar. Emirlerini gazetelere biz tebliğ ettik, siz de lütfen Fahri Paşa'ya haber verin. Harekat başkanlığınca bu konuda yapılacak hiçbir şey yoktu. Telefondaki zata peki iyi dedim ve kendisinden vali ve emniyet müdürünün o anda nerede bulunduğunu sordum. Aldığım bilgiyi bu canlı hedefleri ele geçirmekle görevli arkadaşlarıma bildirmek üzere 1. Ordu Birlik Kumandanı'nın odasına koştum. Saat 2.15. Ankara ile bağlantı kesildi. Binbaşı Mehmet Özgüneş gözü saatinde ayağa kalkıyor. Vakit tamam. Hadi arkadaşlar başlayalım. Harekat emri birliklere duyurulacak. Cigaraları söndürüyorlar. Ampullerin çevresini mavi bir tül gibi kuşatmış duman yer yer aşağıya doğru saçaklanmış. Ağızları tütün acısı. Binbaşı Kenan'ın alnında belli belirsiz kımıldanan bir damar, Yüzbaşı Demir Togu Belediyesi'nin şöleninde kederli Yoko'nun ona söylediği sözleri bilinmez hangi çağrışımla içi sıra aralıksız tekrarlıyor. War is terrible. War is so terrible. Savaş korkunç bir şey. Önce Davutpaşa Kışlası'nı aradılar. Hattın öteki ucunda Üsteğmen İbrahim Orhon. Hareket emrini iletiyorlar. Binbaşı Erkanlı tanklarını çoktan asfalta çıkarmış hanidir bekliyormuş. Demek orası tamam. Arkasından Selimiye Kışlası, Ümraniye grubu uyarılacak. Hattın öteki ucunda Selahattin Özgür emri hiçbir şey eklemeden alıyor. Sonra dışarıda gecenin bu saati için yadırgatıcı bir trafik. Gümüş tozu üflenmiş lacivert karanlığı birbirini izleyen motor uğultuları hızla dalgalandırıyor. Bir araç, bir araç daha, bir üçüncüsü. Ellerinde makinalı tabancalarıyla şavkıyıp geçen gümüş suyuna batırılmış subah gölgeleri. Nizamiye'de Erkanlı'nın daha akşamdan gönderdiği telsizli jip böcek çıtırtılarıyla beklemektedir. Kapı vuruldu, bir er. Biraz şaşkın, biraz kuşkulu, binbaşım dedi. Bir sürü subah geldi aşağıya. Binbaşı Mehmet ile Yüzbaşı Demir bakışıyorlar. Gelen Üsteğmen Muzaffer Özdağ'ın akademide oluşturduğu komando timi. Fakat bu çocuğa ne söyleyebilirsin? Binbaşı Özgüneş gülümsüyor. Ne olmuş geldilerse işleri vardır. İyi ama binbaşım silahlı bunlar. Üstünde durmamış görünüp bir bahaneyle eri odada tuttular. Yüzbaşı Demir aşağıya karargahın alt salonuna indi. Uykusuzluğu sırtından sıyrılıp düşmüş, üstüne kıvılcımlı bir dirilik gelmişti. Bıraksalar devrimi tek başına gerçekleştirebilir. Merdivenlerde sırıttığını fark edip utandı. Salonda akademili genç subaylar grup grup görev emirlerini alıyor, sessiz ve telaşsız dışarıya çıkıp canlı hedeflerin icabına bakmak üzere araçlarına biniyorlar. Nizamiye'deki telsizli jip, ince ıslıklar, küçük parazitler arasından şehrin her yanında harekete geçmiş birliklerden ilk haberleri alıyor. Galata Köprüsü'ndeyiz. Kayda değer bir vukuat olmadı. Vilayet istikametinde ilerliyoruz, tamam. Büyük postahane kontrol altındadır. Durum normal. Yüzbaşı Demir alınan ilk mesajları duyurmak amacıyla yukarıya henüz dönmüştü ki telefon açtı. Yeni Sabah gazetesi. Sıkı yönetim karargahı değil mi? Evet, buyurun. Etraftan tanklar geçiyor. Bir fevkaladelik mi var? Yüzbaşı Demir aklına ilk gelen yalanı söyledi. Ne münasebet, bazı birlikler yer değiştiriyor. Bundan ibaret. İyi ama içi sıra yok onun sözlerini tekrarlayıp durması neden? War is so terrible. War is so terrible. War is... Zizi binbaşı son gelişinde kadehini bir dikiş kuşattıktan sonra sırmalı sırmalı gülümseyerek ne demişti? Bana bak yakışıklı çocuk, heyecandan bu boka gittikçe daha çok düşüyorum. Kafadar Hakkı'nın sözlerini hatırlarsın. Harp görmüş asker sarhoş olur. Acaba mı? İçki müptelası bir ihtiyar olmak istemem. Yüzbaşı Demir bunları niye hatırladığını bilemiyor ama onu asıl rahatsız eden binbaşı Aziz'le geçen haftaki buluşmasını son gelişinde diye değerlendirmesi. Ne saçmalık. Yaşantının gerilimi yükselince yakın geçmişi birden çok uzaklara mı kaydırıyor? Kunuri çekilmesinde böyle olmuştu. Herkes günlerini şaşırdı. Birkaç saat önce olmuş şeylerden aylarca önce geçmiş gibi söz ettiler. Bir telefon daha. Bu defa Cumhuriyet Gazetesi. Tankların harekete geçtiğini tespit ettik. Yazabilir miyiz? Yüzbaşı Demir telefonu binbaşı Mehmet'e veriyor. Biraz daha bekleseniz fena olmaz. Rotatifi durduralım mı? Binbaşı bir şey demeden telefonu kapadı. Ne diyebilirdi ki? Yüzbaşı Demir yanar döner bir kararsızlık içinde. Acaba sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi? Her şey umduğundan kolay gerçekleşiyor. Geceler boyu hayal güçlerini zorlayarak ne kötü olasılıklar hesaplamış, ne caydırıcı direnişler tasarlamışlardı. Görevler karşı koyacak, halkın tepkisi, komutanlar vazgeçebilir falan filan. Oysa ihtilal yapmıyor, tereyağından kıl çekiyorlar. Yüzbaşı Demir'in huzurunu kaçıran bu işte. Bu kadar kolay olabilir mi? Olmalı mı? Son birkaç haberi toplayıp komutanlık odasına gitti. Gecenin başlangıcında yıpratıcı bir bekleyişin gerilimiyle sessiz ve sinirli görünen hava nasıl değişivermiş, yine ortalık bulut bulut cigara dumanı, şuraya buraya atılmış gazeteler, makamın alışılmış ciddiliğine ters düşen bir savrukluk ama süngü sivriliğindeki bakışlar artık yumuşamış, dudaklarda gülümsemeler, konuşmalarda ölçülü bir iyimserlik. Kabibay Ümraniye telsiz vericisi tamam. Komutanı birliğiyle beraber harekete iltihak etmiş. Yarbayım, Yeşilköy'den haber var mı? Hayır, fakat gecikmesi herhalde. Peki Fahri Paşa'ya kim gidiyor yahu? Şaka maka bir muvaffakat etmezse bu yuttuğumuzun resmidir. Ağzını hayra açsana sen. Vilayete kim bakacaktı vilayete? Albayım biri, ataklı mı? Sesini yükseltiyor. Bir dakika susar mısınız? Susuyorlar. Konuşmalar kılıçla doğranmış gibi düşünce ilkin koridorda kof ayak sesleri, daha öteden bir telefonun çaldığı işitiliyor. Sonra tankların gayet iyi tanıdıkları tumturaklı uğultusu. Demek gelmişler. Ağır ağır radyo evini kuşatıyorlar. Yüzbaşı Demir duramadı. O hızla dışarıya uğradı. Gerçekten de yıldızları inanılmayacak bir iriliğe erişmiş gümüş karası geceyi tanklar taretlerinin ucuna almışlardı. Binbaşı Erkan'ın jipi ise pencereleri birer ikişer aydınlanan binanın kapısı önünde duruyor. Yüzbaşı Demir sefer görmüş subay alışkanlığıyla saatine bir göz attı. 3.01. Nizamiye'deki telsizli jip parazit böceklerinin tıkırtıları arasından hedeflerine ulaşmış şehrin her yanındaki birliklerin tekmillerini alıyordu. Yeşilköy Havalimanı tamamdır. Emniyet Müdürlüğü'ne vukuatsız girildi bilgilerinize. Kadıköy Postanesi'ni kontrol altına aldık. Çok geçmeden komando timinin genç subayları ele geçirdikleri ilk canlı hedefleri makinalı tabancalarının namlularıyla ite ite Harbiye'ye getirmeye başlayacaklardı. Saat 4.36. O gecede askıda yaşadıkları bir saati Yüzbaşı Demir 27 Mayıs'tan sonra bir akşam Suat'ın Vani köyündeki yeni evinin deniz üstü bahçesinde şöyle anlatacaktır. Gerçi ben harp görmüşümdür. Ağır yaralanma durumlarım filan oldu. Birkaç sefer hayatımın sonuna geldiğimi hükmettim. Fakat 27 Mayıs gecesi saat 03 ile 04 arasında çektiğime ihtimal veremiyorum. Saçlarımda şüphesiz fark etmiş olacağınız birkaç tutam beyaz telin bir saatlik o tahammül fersa bekleyiş esnasında peydah olduğunu söylemem asabiyetin vüsatini göstermeye kafidir zannederim. İstanbul'daki harekatı bir damla bile kan akıtmadan sona erdirmiştik. Kaç para eder, sevinemiyorduk ki. İşte saat 03.30'a gelmek üzereydi. Ankara'dan hala ses seda yok. Hepimizde bir merak, ne oldular? Müsaademe mi çıktı? Sık sık tahmin ettiğim gibi darbe dahili bir harbe mi döndü? Yoksa olmadık bir sebepten her şeyi tehir edip bizi yaktılar mı? Durumumuz gözlemin önünde şu an bile aynen canlanıyor. Karargâhta harekat başkanlığı odasındayız. Erkanlı var, Özgüneş var, ben varım, bir de galiba Ahmet Yıldız. Sokaklarda karanlığın beli kırıldı, pencereden ışıkların soluklaştığı görülmektedir. Derken binbaşı Kenan Ersoy geliyor, radyo evini yayına hazırlamakla görevlendirilmişti. İşini bitirmiş, ne yapılacağını öğrenecek. Bir karar almak lazım. Bu gibi hallerde karar almak fevkalade güçtür. Adamı içinden oyar, bayağı çökertir. O dakika anlamasan bile sonra şuuruna varırsın ki sen artık sen değilsin. Önceden kararlaştırılmış olan ihtilalin Ankara Radyosu'nca memlekete ve dünyaya ilan edilmesiydi. Hatta Eskişehir'e Menderes'i derdest etmeye sevk edilen arkadaşlara ilanı mütakip harekete geçmeleri talimatı verilmişti. Ankara'nın gecikmesi bizi endişe ve merak içinde bırakmakla kalmıyor, o önemli vazifeyi de muhataralı bir duruma sokuyordu. Şimdiki gibi aklımdadır. Binbaşı Erkanlı derhal ihtilali İstanbul'dan bizim ilan etmemizi teklif etti. Ok bir kere yaydan çıktı diyordu. Geri dönemeyecek kadar ileriye gitmiştik. Bu bakımdan İstanbul'un sesini yükseltmesi durumumuzu daha kötüleştirmez. Buna mukabil Ankara ve Eskişehir'de aksamalar var ise moral tesiriyle düzeltebilirdi. Yüzbaşı Demir bir ara kendisini yine o uğursuz yargıç generalin karşısında bulmuştu. Hani altın çerçeveli gözlükleri soğuk soğuk parıldayan, bakımlı elleri rahibe ellerinden farksız, günde iki kere tıraş olmaktan teni incelmiş. Demek sorguya çekiliyor. Vatana ihanetten sıkı yönetim mahkemesine çıkarılacak. Yargıç general öyle demiyor. İhaneti vataniyeden divan-ı harb-ı örfi huzuruna diyor. Darbe girişimi tam bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Yakalanmışlar, sonunda kurşuna dizilecekleri kesin. Sorguları usulen yapılmakta. Davaları usulen görülecek. Yargıç general öyle demiyor. İbret-i alem için diyor. Yüzbaşı Demir iğrenç bir canını kurtarma güdüsüyle mi, açıkça korkaklığından mı, olanları ya toptan inkar ediyor ya başkalarının üzerine yıkıyor. Aşağılık bir şey bu yaptığı farkında. Düpedüz alçaklık biliyor. Yine de elleri titreye titreye sağ gözünün alt kapağı seyriye seyriye diyor ki ''İsyana katıldığım ithamını kabul etmem. Ben sadece bana verilen emirleri yerine getirdim. Bu da görevimdi. Zira emirleri verenler rütbece hepsi benden yüksekteydiler. Harekatın sıkı yönetim komutanlığınca hazırlanmış bir caydırma harekatı olduğunu düşünüyordum.'' Ya da çok daha kötüsü. Ordu'da bir takım komitelerin teşekkül ettiğini gerçi ben de işittim. Yarbay Kabibay ile Binbaşı Erkanlı'nın metaldar oldukları söyleniyordu. Hatta bir keresinde Binbaşı Erkanlı ikimiz de 3. Zırhlı Tugay'da görevli bulunmamız hasebiyle bana demişti ki ''Yüzbaşı, yargıç general gülümsüyor mu yoksa ağzının biçimi mi öyle? Gözlük camlarına pencerenin görüntüsü yansımış, parmaklıkların gerisinde sulu boya mavisi bir gök, görünmez düğümleri çözüp bağlayan beyaz kuşlar, martılar mı?'' Yüzbaşı Demir aklına geldikçe utancından yerin dibine geçtiği bu ayrıntıyı o akşam Ümide ve Suat'a elbet açıklamayacaktır. Anlaşıldığına göre Ankara ile telefon bağlantısı kurmayı denemişler. Ne askeri kuramportör becerilmiş ne Kadıköy postahanesi. Bunun üzerine umutsuzlukları adam akıllı yoğunlaşmış, işleri kararmış. Vaktiyle bizim Yüzbaşı Cevdet diye bir arkadaşımız oldu. Kore'de şehit verdik. Rahmetli derdi ki, tereddüt felakettir, adamı bitirir. Kat'iyet olsun da isterse en berbatı olsun, tereddütten iyidir. Ne tarafından baksan haklı bir söz. Dakikalar ilerliyor. Ankara radyosundan beklenilen sinyal bir türlü duyulmuyordu. Buysa tereddüdün devamı sayılırdı. Sadece devamı olsa yine iyi. Üstelik dallanıp budaklanması. Kendi hesabıma ben Binbaşı Erkanlı'nın fikrini çoktan benimsemiştim. Zannederim saat 04 sularında Erkanlı ile Yıldız, Binbaşı Kenan Ersoy'u son yayın hazırlıklarını yaptırmak üzere radyo evine göndererek açıklama metnini yazmaya oturdular. Ben pencerenin önüne dikilmiş sigara içiyordum. Başımda feci bir ağrı. Birkaç sefer yazıp çizdiler, bazı kelimeleri çıkarıp yerine başkalarını koydular. Evvela ordu demişlerdi. Sonradan silahlı kuvvetleri ibaresi münasip görüldü. Metin öyle düzeltildi. Bu arada İstanbul Radyosu yayın sinyali işitiliyor. Ankara'dan hala çatı yok. Metnin yazılı olduğu pelür kağıdını alıp Binbaşı Erkanlı ile birlikte radyo evine koştuk. Allah selamet versin, Binbaşı Kenan mikrofonun başına geçmiş bizi bekliyor. Malumunuz üzere önce İstiklal Marşı çalındı, arkasından o heyecanlı bir sesle ihtilalin ilk tebliğini okumaya başladı. Dikkat, dikkat. Saatime baktım, 04:36 geçiyordu. Dikkat, dikkat. Burası İstanbul Radyosu. Büyük Türk Milleti. 1. Silahlı kuvvetlerimiz İstanbul, Ankara, Eskişehir ve diğer büyük merkezlerde 27 Mayıs saat 03'ten itibaren idareyi ele almıştır. 2. Bütün vatandaşlarımızın ve emniyet kuvvetlerinin silahlı kuvvetlerle yakın işbirliği sayesinde bu harekat hiçbir can kaybı olmadan başarılmıştır. 3. İstanbul'da ikinci bir tebliğe kadar silahlı kuvvetler mensupları hariç sokağa çıkma yasağı konmuştur. 4. Vatandaşlarımızın silahlı kuvvetlerin vazifelerini kolaylaştırmalarını ve milletçe ümit edilen demokratik rejimin kısa zamanda tesisine yardımcı olmalarını rica ederiz. Silahlı kuvvetler. Ekim, Kasım. Dışişleri Bakanlığı'na Sarper'in getirilmesi Türkiye'deki darbenin Pakistan'dakinin benzeri Mısır, Irak ve Küba'dakinin karşıtı olduğunu göstermiştir. Salzberger, 5 Haziran 1960. Her şey olup bittikten sonra Suat o sonbaharda olacakları mühendis Ahmet Ziya Bey'in çok önceden kestirdiğini söylemiştir. Binbaşı Demir Çukurcalı o kadarını bilemezdi. Devrim sonrasına değin kaygıları varsa da ilk defa geçen ay gerçekten kuşkulanıyor. Milli Birlik Komitesi'ndeki çekişme son kerteye ulaşmıştı da iki taraf başkent çevresinde konaklamış birliklerden silah desteği aramak derdine düşmüşlerdi ya, işte o günlerde. Akıl alır mı? İhtilali devrime dönüştürmekten yana olanlar meclis muhafaza taburuna kanca atmış. Bir de tank taburuna. Seçime bir ayak önce gidip iktidarı sivillere devretmekten yana olanlarsa Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı ile süvari alayına. Allah'ın günü git Vehbi Ersu'yu süvari alayında bul. Dündar Taşer iki gecede bir tank taburunun karargahında yatıyor. Herkes huzursuz, her dakika alarm emirleri. O kadar ki günün birinde tankların yeni mahalle çevresinde harekete geçtikleri işitildi. Zizi Binbaşı'nın sırmalı gülüşüyle aydınlatarak dedikleri doğru. İhtilal komitesi midir, yengeç sepeti midir belirsiz bir şey bu. Gücü yeten gücünün yettiğini kıstırıp ısırıyor. Bir yandan eski meclis binasında önlerine yığılmış onca sorunu çözüme bağlamaya savaşıyorlar, bir yandan komitacı gölgeler halinde gece karargahlarını dolaşıp savundukları tutuma yandaş sağlamaya. Binbaşı Demir önceki korkularını yeniden yaşıyordu. Bunun sonu çatışmaya varır, evet, ihtilalcilerin birbirini vurmasına. Her ihtilal ilkin yavrularını yer diye bir söz aklımda yer etmiş. Acaba nereden? Suat'tan mı duymuştum, Ümit'ten mi? Yassada davalarının başlamasını fırsat bilip kapağı İstanbul'a atarak bir iki gün Ümit'le baş başa olmak, bu arada Suat'ı görmek umuduna kapılmıştı. Nerede o talih? Üç gündür Yassada ile Dolmabahçe'deki irtibat bürosu arasında mekik dokumaktan başını alamıyor. Ümit'le beraber olmakmış. Hani ya? İki Kerem'ine telefonda görüşebildiler. Hepsi o. İhtilal olayı arkasından bomba ihbarı soluk almaya vakit bırakmadı ki. Yassada komutanı Yarbay Tarık, asabi bir subay, kızdı mı gözü hiçbir şeyi görmez. Yüksek Adalet Divanı savcı yardımcılarından birisine atmış tutmuş. Savcı yardımcısı hassas adam, yediremiyor. Bilek damarlarına jileti çaldığı gibi. Duyusa rezalet. İstanbul'da yabancı gazeteci kaynıyor. Allah'tan zamanında yetişilip sessiz sedasız hastaneye kaldırılıyor da rezilliğin önüne geçiliyor. Ya bomba ihbarı? Dün gece yarısı mıydı neydi, irtibat bürosunda meçhul bir telefon, sabah sanık avukatlarını, yerli yabancı gazetecileri, dinleyicileri Yassıada'ya götürecek vapura saatli bomba konulduğu bildiriliyor. Tesadüf o ara Binbaşı Demir nefes almaya Dolmabahçe Camii'nin avlusuna çıkmış, sonbahar gecesinin cam yeşili yıldızları koyu ve durgun denizin üzerinde salkım salkım gecenin nabzı Kız Kulesi fenerinde vuruyor. Karanlıkta görünmez motorların yankılı patpatları, Dolmabahçe'deki ulu ağaçların usulca göğüs geçirişi, boğaza boylu boyunca uzanıvermiş bir saman yolunu andıran ışıklar. İstanbul. Binbaşı Demir Ankara'daki hummalı çalışma ortamından sonra İstanbul'un Osmanlı huzurunu birkaç dakika bile olsa içine sindirebilmekten memnun içeriye dönmüştü ki. O ne? Binbaşı Erkanlı ile irtibat bürosu komutanı Albay Namık Kemal Ersun kafa kafaya vermiş, ciddi ve düşünceli konuşuyorlar. Erkanlı onu görünce yanlarına çağırdı. Binbaşı Demir bomba ihbarını böylece öğrenmiş oluyor. Gecenin sonrası bir felaket. Sabaha kadar ne uyku ne durak. İlk karar uzman subay ve assubaylarla gemiyi tepeden tırnağa aramak, köşesini bucağını gözden geçirip gerçekten bomba varsa imha etmek. Karar uygulanıyor. Günlerce önceden bu işe ayrılmış geminin kaptan köşkünden sintinisine kadar her yanı didik didik ediliyor. Yok. Yok, yok. Bununla yetiniyorlar mı? Hayır. Sabaha karşı balık adamları daldırıp su kesiminin altını inceletiyorlar. Burnunu, kıçını, usgur ve dümen çevresini, sonuç aynı. Bomba bulunamıyor. Tehlikeyi göze alamadıklarından hareketine birkaç saat kala ikinci kararı veriyor. Gemiyi seferden çekerek yolcuların Yassıada'ya başka bir gemiyle gitmesine uygun görüyorlar. Binbaşı Demir sırtı sıra gelen bu iki tersin etkisiyle sabah Yassıada'ya giderken huzursuzdu. Yüksek Adalet Divanı bir kıyamet günü mahkemesi havası içinde duruşmalara başlarken de her dakika beklenmedik bir talihsizliğin baş göstereceğini sanıyor, gözüne güvenlik önlemleri yetersiz, mahkemelerin niye saklamalı, belki de devrimin kaderi pamuk ipliğine bağlı gözüküyordu. Bunda Milli Birlik Komitesi'ndeki giderilemeyen uyuşmazlığın katkısı yok mu? Çok. İlk duruşmayı kazasız belasız bitirip şehre dönerlerken binbaşı Erkanlı ile gece komiteden üst subayın Emirgan'da yapacakları toplantıyı görüşüyorlar. Bu uyuşmazlıkla ilgili çünkü. Milli Birlik Komitesi'ni temsilen açılış duruşmasında bulunan Sami Küçük, Orhan Kabibay ve Supi Karaman, ihtilalin karıncalarını ikiye bölüp komitenin çalışmalarını torpilleyen fikir ayrılıklarını uzlaştırmaya uğraşacaklar. Kabibay, radikal kanadın temsilcisi. Küçük ise seçimlere bir ay önce gidilsin diyenlerin.